Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Yayın paylaşımını da aşağıdan da diğer dostları da çağıralım. Her sabah erkenden bunu yapmanın şöyle bir olumlu yanı oluyor. İnsanlar bambaşka işlere takılmış, bambaşka işlere girişmiş oluyorlar. Arada unutulabiliyor. Oysa yayını sabit alışkanlık haline getirmiş kişi sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde. Önce bir vefat haberiyle başlayalım. Çok eski, benim de 35 yıllık dostum aynı zamanda. Hepinizin televizyon ekranlarından daha çok tanıdığı ama oyunculuğu sadece televizyon ekranında değil. Mesela 1998 yılında Serdar Akar'ın efsane filmi Gemi'de, Laleli'de bir Azize hani devamı da çekilmişti. Erkan Can'la birlikte oynadıkları o efsane filmdeki Kamil Kaptan rolüyle hafızalara kazınmış. Pek çok televizyon dizisinde de oynamış. Ankara'dan seslendirme stüdyolarının benim açımdan 30 yılın en komik adamlarından biri, en eğlenceli, en şakacı, en Beşiktaşlı insanlarından biri Haldun Boysan'ı kaybettik. Dün gece çekim için bulunduğu kentte bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti maalesef 62 yaşında. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin diyerek başlayalım. Sevgili Haldun'a 30 senenin, 35 senenin çok anısı var çünkü geride. Bir kişi daha eksildi maalesef ortam. Bugün konuşacağımız şey gerçek. Şimdi diyebilirsiniz ki biz 5 yıldır en çok bununla övünmüyor muyuz? Yani burada hep gerçekler konuşuldu. Hiç kıvırmacı olmadı. Hiçbir zaman kıvırmadık. Doğru da şimdi bugün aslına bakarsanız yeniden nasıl bir muhalefet sorusunun cevabını aramaya başlayacağız. Çünkü yaşadığımız şeyler bizi gerçeklikten o kadar fazla koparttı ki artık geldiğimiz nokta bunun konuşulmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Son örneği dün yaşadık. Dün 31 Ağustos günüydü. Bugün 1 Eylül, Dünya Barış Günü bu arada. Unutmayın, aklınızın bir yanına yazın. Dünya Barış Günü ne işe yarar diye biri size sorduğunda diyebilirsiniz ki kısacık ömrünün yarıdan fazlasını savaş meydanlarında geçirmiş bir insan, bu ülkede adını anmanın artık giderek daha da zorlaştığı, Atatürkçülüğün giderek daha zor hale geldiği bir kavram içinde Atatürk'ün sözleriyle zaruri olmadığı sürece savaş bir cinayettir diyebilmektir Dünya Barış Günü'nün anlamı. Bugün Dünya Barış Günü, belki hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu kavram, özellikle bugün gerçeği üzerine bina edeceğimiz kavram. Çünkü barıştan giderek kopartılan bir dünyada ve ülkede yaşıyoruz aynı zamanda. Dün 31 Ağustos günü hepimiz bir mitinge şahit olduk. Gördünüz mü, izlediniz mi bilmiyorum ama hepiniz şundan haberdarsınız, adım kadar eminim. Giresun'da yaşanan büyük sel felaketinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan daha önceden duyurulduğu gibi Giresun'a gitti ve halka hitap etti. Bir miting yapıldı. Mitingin sonunda insanlara keyif çayı atıldı otobüsün üzerinden. Ama en önemlisi şu, bugün iktidar gazetelerinin pek çoğunda, mesela Sabah gazetesinde de o fotoğraf var. Binlerce insan yan yana geldi. Yan yana durdu. İçlerinde maskeleri olanlar, olmayanlar ama herkes dipti ve kıç kıça duruyordu. Bir gün önce sadece koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilen, İçişleri Bakanı tarafından 81 ilin valisine yollanan genelgelerle iptal edilen 30 Ağustos kutlama törenleriyle ilgili kıyaslamayı yaptığınız zaman dediniz ki, bu nedir? İşte bu gerçekten koparılma anıdır. İktidarın artık kendini koruyabilmek için sarıldığı tek enstrüman yalan. Öyle bir yalan ki bu, hani sadece çıkartıp bu yalandır demenizle bir şey değişmiyor aslında. Hiçbirimizin demesiyle bir şey değişmiyor. Çünkü dün yayında konuştuk ya, ikinci yayında biraz daha fazla anlatacağım. Dün gerçekten zor bir gündü çünkü. Bir yandan aktroller, bir yandan hiç eğip bükmeye gerek yok. Her partinin, her siyasi oluşumun, her ideolojinin kendi troll grubu var. Mesela Kürt troller dün de akşama kadar analı bacılı, böyle çok cinsel edimin mümkün olmadığı bir takım kavramlarla dolu küfürlerle süslenmiş. Mailler, mesajlar, sosyal medya paylaşımları onlarla epeyce saldırdı. Sorun değil, bunlar antrenmandır aynı zamanda. 5 yıldır ben çok alışkınım ama Dün yaşadığımız şey gerçeklikten kopmanın artık küçük küçük alanlara da sirayet ettiğini gösteriyor. Herkesin kendi gerçekliği var. Hani o iktidar alanı içinde, mikro iktidar alanları içinde herkes kendi gerçekliğini yaşıyor ve onu anlatıyor. Dün bu yayının sürekli izleyicilerindendir. Burada da mı, şu anda burada mı bilmiyorum ama Uso Can Bey Rumuzlu izleyici. Buradaysa eğer günaydın kendisine. Onun söylediği kavram o kadar çok akşama kadar döndü ki benim sosyal medya hesaplarım üzerinde. Resmi tarih anlatıyorsun bize. Oysa gerçek bambaşka bir şey. İsterseniz gidin İngiliz arşivlerine girin. İsterseniz savaşın bizatihi başkomutanlık meydan savaşının kaybedilmesiyle sonuçlanan tarafta bulunan Yunanistan arşivlerine bakın. Sonuçta 30 Ağustos bir zafer ve bunun kutlanmasından o kadar dışarı çıkartıldık ki biz. Bambaşka gerekçelerle. Ama en net, en temel gerekçe şuydu. Koronavirüs var. İnsanlara bulaşabilir. Toplu olarak bir yerde bulunmak sakıncalı. 80 insan seçildi. Bir tane de Ankara'dan eklendi. 81 kişi Anıtkabir'de, hani adını burada anmaya değmeyecek aşağılık bir paçavranın söylediği ifadeyle Anıtkabir'de, insanlar bir partinin genel başkanına tezahüratta bulundu. Orada bulaşmadı koronavirüs. Orada olmadı. Aralarında insanların mesafe vardı. Ama bir gün sonra Giresun'da kent meydanında miting yapılırken binlerce insan yan yana geldi. Hiçbir sorun olmadı. Ve insanlar, daha önemlisi, hani diyeceksiniz ki ya bunu duyduk kardeşim. Hayır, bunu duymadınız. Binlerce insan bu söylemin ne kadar gerçekten kopuk olduğunu konuşmadı Türkiye'de. İnsanlar sadece sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar bunları. Ne yapılabilir diyeceksiniz. İşte şimdi tam da onu konuşacağız. Bu ülkede ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere diğer muhalefet partileri de çözümsüzlüğün bir parçası olmaya doğru hızla koşar adım gidiyorlar. Onlar da sıradan yurttaşların, bizlerin yaptığı şeyleri yapıyorlar sadece. Mesela partilerin grup başkan vekilleri çıkıyor. Sadece bir iki cümleyle sosyal medyada yazan, hesaplarda yazılan sözleri de araklayarak, en doğru söyleyişiyle sert ifadeler kullanıyor. Sonrası yok. Mesela dün sosyal medyada ve burada yayında konuştuğumuz şey, bir partinin milletvekilinin, Türkiye İşçi Partisi milletvekilinin, İçişleri Bakanı'nın doğrudan tehdidinin sonucunda başına gelenler, saldırı, o saldırının sonunda yaralanması, buna ilişkin konuşulurken bir partinin sözcüsü konuşuyor. Mesela dün İYİ Parti'den buna ilişkin herhangi bir şey duydunuz mu siz? Ben duymadım. Oysa İYİ Parti'nin çok sağlam bir sözcüsü var. Siyasi polemik konusunda gerçekten başarılı bir isim. Hani burada daha önce konuştuk ya, Yavuz Ağaralioğlu sözünün ağırlığı olan bir insan. Ama dün tek kelime etmedi. Tek kelime etmedi. Niye? Çünkü dünden beri bizim konuştuğumuz kişi, yani Barış, bugün de Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz ya, o Barış bazıları için muteber insanlardan biri değil ama gerçeğin ne olduğundan koparsanız insanları böyle ayırmaya devam ediyorsunuz işte. Oysa isimden bağımsız düşünün onu. Bırakın, bir partinin milletvekili üstelik doğru bir konuya temas etmişken İçişleri Bakanı tarafından tehdit edildi. Daha ötesi var mı? Buna hayır diyebilecek biri var mı? Dikkat et, yakalanma diye biten bir sosyal medya mesajıyla tehdit edildi. Herkese açık. Yani ona sadece özel yollanmış bir mesaj falan değildi bu. Açık açık. Oysa birileri onu muteber bulduğu için bir dakika ya ne oluyor dedi. Diğerleri bakmadı bile, olmadı bile. Sonra bir de üçüncü grup var. Onlar analı bacılı giren tayfa. Dün ben nasibimi aldım ağırlıklı olarak onlardan. Ama gerçeği değiştirmiyor ki bu. Sonuçta isimden bağımsız aldığınız zaman Türkiye'nin yaşadığı her şey birbirinden daha saçma hale geliyor ama bu yetmiyor. Türkiye'de iktidarın yalanlarıyla mücadele etmek zorunda olan, siyaseten mücadele etmek zorunda olan muhalefet partilerinin tamamı Twitter'da mesaj yapan, yazan insanlar gibi davranıyor. Sadece bu kadar. Ne görüyorsunuz etkinlik olarak? Soruyorum size. Mesela dün Korona Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü bir açıklama yaptı. Katıldığı bir programda, radyo programında dedi ki bizim yaptırımımız yok. Biliyorduk zaten bilim kurulunun bir yaptırımı olmamasını. Ama bugün yaşananlar bizim söylediklerimiz değil dedi. Hatırlıyor musunuz? 2 ay önce bu yayında bir ifade kullandım. Bazıları çok hoşlanmadı. Hekim dostlardan ağır, hani hakaret demeyelim ama ağır sitem dolu mesajlar geldi mesela. Şunu söylemiştim ben. Ya ayrılın o zaman. İstifa edin kardeşim. Orada durmak zorunda değilsiniz ki. Sizin dediğiniz yapılmıyorsa istifa edin. Neden? Çünkü gerçeği savunan sizsiniz. Hekim olan sizsiniz. Bu işin, salgının, küresel salgının, pandeminin gideceği yeri siz görüyorsunuz. O zaman dediğiniz yapılmıyorsa, yani siyaseten karar doğru yere oturmuyorsa, istifa edin. Orada durmanızın bir anlamı yok ki. Yalan söyleniyor demek bu. Artık hepimiz hemfikiriz değil mi bu konuda? Hiç kimse savunmuyor. Dün ortaya çıkan ölüm rakamları, Türkiye'de Covid'den ölüm rakamları hiçbirimizi ikna etmiyor. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki 563 insan kaybettik biz Ankara'da. Rakamlara bakıyorsunuz, ya mümkün değil. Mümkün değil. Biz hala 6300 civarındayız. 5300'ü sadece Ankara'daysa biz nasıl bu rakamda olabiliyoruz? Bunun gerçeklikle bir alakası yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Ankara'da günlük artık neredeyse 1000'in üzerinde vaka olduğunu herkes biliyor. Benimle birlikte Ankara'da yaşayan herkes görüyor. Yanınızdaki apartmanda, bulunduğunuz apartmanda Covid olmayan var mı? Ya bunu söyleyemezsiniz. Bırakın bunları. Bunlar hikaye artık. Ama buna rağmen vaka sayılarına bakıyorsunuz. Dalga geçer gibi. Peki buna bizim söyleyeceğimiz varken muhalefetin söyleyeceği nedir? Üstelik sadece bu değil ki, bu hayatımızı etkilediği için, temel bir neden olduğu için öncelikli konuşuyor. Ama Giresun'daki mitinge baktığınız zaman orada bir kişinin bulaş riskinden kaç bin kişinin etkileneceğini düşünmek bile mümkün değil. Gerçekten değil. Sadece tek bir kişinin eline bulaşmış bir salgıyla. Bundan iki ay önce sosyal medyada çok acayip görüntüler geziyordu, hatırlayacaksınız. Çinli bilim adamları havada askıda duran Covid'i tespit ettiler. Yayılma hızını işte süper slow motion kameralarla gösterdiler. Giresun'a gelmiyor mu o Covid? Olmuyor mu Giresun'da? Yani bir gün önce 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de bulaşma riski olan Covid, Giresun'da kent meydanında kimseye bulaşmıyor. Ve bu yalan, adını koyalım önce, bu yalan hiçbir gazeteci tarafından bu kadar net ifadelerle Sağlık Bakanı'na sorulmuyor. Ya oysa söylenecek şey bu kardeşim. Ya siz, bugün göstereceğim yayının ikinci bölümünde, bütün iktidar gazetelerinde birinci sayfada, manşet haberi bu. Erdoğan'ın oradaki sözleri, keyif çayı fırlatması falan. Ya bir insan evladı şu soruyu sormaz mı? Kardeşim, Covid riski yok mu burada? Sağlık Bakanı'na sorulmadı bu soru. Adalet Bakanı'na sorulmadı. Neden mesela Adalet Bakanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz biz? Bunlarla ilgili cezai düzenlemeyi yapan Adalet Bakanı, cezayı kesen İçişleri Bakanı. Bu insanların bunu reddetme şansı var mı? Covid'in bulaşma riskinin orada olmadığını, yani maskeye de takılsa, yan yana duran binlerce insanın, dip dibe ya dip dibe kol kola duran binlerce insanın, kadınların, erkeklerin, miting alanında görmüşsünüzdür, çocukların o bulaşma riskinden ari olduklarını söyleyebilecek bir insan evladı var mı? Şimdi Covid Bilim Danışma Kurulu üyesi Tevfik Özlü diyor ki bizim dediklerimizi yapmadılar. Niye duruyorsunuz orada? Ya siz bilimi reddediyorsunuz o zaman, siz de şunu söyleyemezsiniz. Suyun kaynama derecesi 100 derece diyorsanız ve bir siyasetçi çıkıp biz 96'da karar kıldık diyorsa, siz onunla dirsek dirseğe yürüyorsanız hata sizde. Siyasetçi onu öyle pazarlayacak. Onun başka şansı yok. Örnek. Dün Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı ve tesadüfen %9.9 negatif büyüdük biz. Küçülme yok. Negatif büyüdük. Ekstra yalanlar üstüne soslanmaya başlandı. Tamam ama işte uzay çağındayız, uzay ekonomisine geçiyoruz, öyle atlayacağız, böyle zıplayacağız falan haberleri. Onları kimse yemedi, yutmadı da. Ya bir insan evladı çıkıp şunu demedi mesela. Kardeşim nasıl %9.9 ya? Kötü alışveriş merkezlerindeki indirim kampanyası gibi 100 lira değil 99.9 lira. Aynı satış mantığıyla yapıyorsunuz. Covid rakamlarındaki yalandan ari bir şey değil. Aynı bu da. Ve bu olurken sosyal medya üzerinden insanların yazdıkları mesajları paylaşan muhalefet partilerinin sözcüleri, grup başkan vekilleri, onlara bağlı insanlar aynı cümleleri kullandılar. Biz giderek gerçekten kopuyoruz. Ve yalan o kadar kanıksanır bir hale geliyor ki bu yalanın yeniden inşasına katkı vermeye başlıyoruz artık. Sosyal medya üzerinde bir cinayetin anatomisi çözümleniyor, her şey ortada. Gencecik bir kız uğradığı tecavüz sonucunda canına kıymak dışında bir yol bulamıyor ve intihar ediyor. Buna onu zorlayan kişi, bu tecavüzün müsebbibi Musa Orhan denilen alçak, adalet eliyle serbest bırakılıyor. Ve ardından bir takım mesajlar paylaşılmaya başlanıyor. Oysa aynı mesaj grubunun içinde baştan itibaren bilinen başka bir mesaj var ki Musa Orhan tecavüz ettiğini, bir süredir tecavüz ettiğini üstelik arkadaşlarına böbürlenerek anlatıyor. Buna rağmen Musa Orhan serbest bırakılıyor. Dün İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevden alındığını, kendisinin kuvvet komutanlığından ayrıldığını duyuruyor. Ya bakın, gerçek dediğimiz şey şu değil midir burada? Bırakın Musa Orhan ismini, İpeker ismini, bırakın onları, hepsi geçsin. Burada asıl olan devlette çalışmasına izin verilmeyen, devletten atılan insanın bir suçu olması gerekmiyor mu? O zaman niye attınız? Attıysanız eğer bu insanın bir suçu var, niye tutuklanmıyor tekrar? Gerçekten bu kadar kopartılıyor ortalık. Ve biz isimlere takılarak, isimlere, ideolojilere, bilmem kimin anlattıklarına kapılarak, birbirimize değdiğimiz insanlara ama o da öyle diyor, dur ya ben de şimdi bu topa yükselmeyeyim diyerek insanlar sessiz kalmaya başlıyor. Muhalefet de bunun ekmeğini yiyor. Herkes kendi açısından görüyor mevzuyu. Hiç. Türkiye'de terör olayları oluyor. Muhalefetin bir kanadı ağzını açmıyor. Gerçekten ağzını bile açmıyor. Biz terörü lanetliyoruz. Lanetliyorsun, ne yapıyorsun mesela? Ne yapıyorsun? Sonra sen söylediğin zaman sen de trollerini salıyorsun ortaya. Artık gerçeklik dediğimiz şey bütünü sanal olan bir medya üzerinden gidiyor. Sosyal medya üzerinden. Gerçek dediğimiz şey orada konuşuluyor ki düşünün, öyle bir platform ki o gerçek değil. Sanal, elinizle dokunamıyorsunuz. Yok öyle bir şey aslında. Ve orada konuşulan gerçek toplumu etkiliyor. Muhalefet de bunun üzerinden gidiyor. İktidarın temsilcisi televizyon ekranına çıkıp diyor ki mesela, ya 30 Ağustos'u kutlamaya izin vermiyorsun ama 15 Temmuz'u anma törenlerine izin veriyorsun. Diyor ki daha 4 yıl oldu. Eğer bunu anmazsak sosyal bir karşılığı olur. Ama bundan bahsederken 700 yıl önce yaşanan başka bir etkinliği kutlamakta da bir beis görmüyor. Kendisine sorulmuyor bu mesele. Ya nasıl oluyor kardeşim? Nasıl oluyor bu? 1000 yıl önce yaşanan şeyi kutluyorsun, sonra 4 yıl önce yaşananı kutluyorsun ama 98 yıllık bu ülkenin kuruluş tarihinin en önemli halkasının kutlanmasını engelliyorsun. İktidarı böyle, bu uygulamasına muhalefet de bizle aynı soruyu soruyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu eğer bir strateji ise, ki böyle strateji olmaz, olmaz olsun ayrıca. Eğer böyle bir strateji ise gidebilecek yeri kalmadı. Gerçekten kalmadı. Niye? Şundan dolayı, hani geçmişte özellikle CHP üzerinden konuşacak olursak Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle söylemleri vardı. Diyordu ki iktidar ortamı germeye çalışıyor, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ya gerçeği, gerçekten kopartılmayı artık ortamı germek olarak görüyorsanız bizim hakikaten konuşacak başka şeylerimiz var. Çünkü bu ortamı germekle alakalı değil. Sizin şu anda yapmanız yumuşamaya kesinlikle mahal vermeden muhalefet etmek artık. Çünkü Türkiye 4-0'la bir seçime gidiyor. Bunu herkesin görmesi gerekiyor artık. Ama insanlar sanki böyle bir şey olmayacak gibi halkın korkuya teslim edilmesine sessiz kalıyor. Bütün muhalefet partileri. Çıkıp konuştuğu zaman Meral Akşener'in çok üst perdeden zaman zaman çok doğru sözlerle söylediği şeyler insanları rahatlatıyor mu zannediyorsunuz? Eğer rahatlatıyorsa ertesi sabah biz niye aynı şeyi yaşıyoruz? Aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan alçaklar klasik, hiç değişmeyecek şekilde yakalanıyor, bulunuyor, bir yere getiriliyor. Ama ondan sonra biz ifade aşamasında şunları duyuyoruz sadece. Ya ben o anda çok sinirlendim. Tarihime, geleneğime küfredilmişti. Çok sinirlendim. Kendim de değildim. Evet, işte ben o tweet'i attım. Sonra denetimli serbestlik. Serbest bırakılıyor. Devam ediyor ondan sonra. Devam ediyor. O yapmasa bile onun hiçbir cezayı kovuşturmaya uğramadığını gören başka bir pislik aynı şeyi devam ettiriyor. Hiç değişmiyor bu. Ama bununla ilgili yapılacak şey, atılacak adım asla ve asla ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin gündeminde değil. Hiç umursamıyor kimse. Hiç. Onlar da sosyal medyadan mesaj veriyorlar. Ama sıradan insan zaten yapıyor bunu. Sıradan insanın hayatında, günlük yaşamının içinde var zaten bu. Ama o kendini rahatlatmak, biraz ben buradayım demek için söylüyor. E o zaman siyasette sadece kendini rahatlatacak, ben buradayım diyecek bir muhalefet partisi ne işe yarar sorarım size. İktidar artık kendini korumak için yalana sarılıyor. Yalanla mücadele etmesi gereken gerçeği her yerde gevşemeden, yumuşamadan, son derece sert ve kararlı şekilde anlatıp buna ilişkin davranışta bulunmak zorunda olan muhalefet sadece konuşuyor Türkiye'de. Biz artık şu soruyu sormak zorundayız. Nasıl bir muhalefet? Gerçekten nasıl bir muhalefet? Şu konuda hemfikiriz. Herkes artık buluştu. Son derece net bir şekilde söyleyebiliyor da insanlar. Ne güzel ki. Bizim altında toplanacağımız çatı demokrasi olmak zorunda. farklı görüşlerden, tıpkı burada bu yayında yaptığımız gibi, farklı görüşlerden insanlar sadece demokrasi çatısı altında birleşmek zorunda. Bu tamam, demokrasi tanımı. Yani Tevfik Özlü'nün söylediği gibi, koronavirüs bilim danışma kurulu toplantısında bir söyledik ama onlar yapmadı demek gibi, demokrasi tanımı bize uymuyor dediğinizde nasıl birlikte olacaksınız? Yani burada asıl olan hikaye şu olamaz. Eğer böyle olursa çok kısa vadeli olur. AKP gitsin, nasıl giderse gitsin. Böyle saçma strateji olur mu ya? Bu strateji daha sonrasında çok daha büyük yenilgilere gebe. Bakın, dün İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir vatandaş yol ortasında namaz kıldı. Arabaların arasında. Neden yapılır böyle bir şey? İçinizden biri şunu mu diyecek mesela? Ya meczup bu ya. Delinin teki çıkmış. Hayır. Bu göstergelerin ortaya çıkması aslında iktidarın esneme alanlarını gösteriyor. Bakın, bugün geldiğimiz yere bir anda gelmedik biz. 5 yıldır defalarca burada konuştuğumuz, uyarı görevini yerine getirmeye çalıştığımız, bir gazeteci olarak yapıyorum ben bunu, uyarı görevini yerine getirmeye çalıştığımız konular bir bir Türkiye'nin gündemine geldi. Ama farklı stratejik gerekçelerle öyleymiş, biz anlamıyoruz. Ben anlayamıyorum en azından. Çok böyle ulvi bir siyaset güdülüyor çünkü. Bu konularda iktidarın paralelinde gitmeyi tercih etti ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri. Sosyal medya mesajlarını verdiler, onda bir beis yok. Ama dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla 2015 yılında başlayan o çalışmalarda hiç ses çıkmadı. Sonra milletvekilleri toplanmaya başladı. Tek tek milletvekilleri toplanmaya başladı. Ana muhalefet partisinden de milletvekilleri gitti. İçerideki siyasetçiler, dışarıdaki siyasetçiler, ana muhalefet partisi lideri linç girişimine uğradı. Ama buna rağmen bakın, bizim bugün geldiğimiz yerde muhalefetin hala etkin bir şey yaptığını söyleyebilecek bir Allah kulu var mı içinizde? Ya mümkün değil. Mümkün değil kardeşim. Sen de benim gibi söyleniyorsun. Bak, benim derdim siyaset bina etmek olmamalı. Olamaz, çünkü ben bir gazeteciyim. Ben gördüğüm yanlışlığı anlatırım. Sen gördüğün yanlışlığı düzeltirsin. Çünkü siyaset bunun için var. Eğer bunun için yoksa iktidarı suçlama şansını kaybedersin. İktidar iyisini oluşturmak, yapmak zorunda değil mi? Kaybediyorsun o zaman bu şansı. Muhalefet sadece romantik cümlelerde kurulduğu gibi, muhalefet sadece kötüleri söylemekle yükümlü değil, iyi yaptığı şeylerde de takdir etmek. Geç bunları ya. Şu yayının başından beri verdiğim 4 örnekte gördüklerinin bir tanesinin iyi yönünü anlatmanı. 2 gün sonra enflasyon rakamlarını göreceğiz. 2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ve onun içinden bile başka bir kahramanlık hikayesi çıkartılacak. Dün Türkiye %9 nokta küçüldüğünü öğrendi yılın ikinci çeyreğinde. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Siz ekonomiyi yönetenler dışında bununla ilgili iş dünyasının, çalışanların ses çıkardığını, bir şey yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim. Benim eksikliğim olabilir, kabul ederim. Aldım başımla beraber. Peki Türkiye'de siyaset buna çözüm bulmak zorunda değil mi? Yani en açık haliyle kitlesel eylem koymak zorunda değil mi ya muhalefet? Sizin örgütünüz yok mu kardeşim? Sizin örgütünüz yok mu? Ha diyeceksiniz ki, ama işte Covid bulaşma riski var. Giresun'da yok mu? Giresun'da yok mu Covid bulaşma riski? Eleştirirken niye buradan görmüyorsunuz? Neden artık bu toplantılara başlamıyorsunuz? İnsanların gözünün içine bakarak neden söylemiyorsunuz? Yalan söylüyor bunlar diye. Bunu söylemek sadece meclis dışındaki insanların görevi olamaz ki. Saadet Partisi müthiş kampanyalar hazırlıyor. Müthiş videolar hazırlıyor. En sonuncusu dün girdi. Devletten daha pahalı araba satan yok diye. Doğru. Doğru da. Bunun etkinliği nedir? İnsanlar onu gördü. Çok beğendi. Ben de çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çok beğendim. Ama o kadar. Bunun karşılığı nedir, halktaki karşılığı? Ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin artık harekete geçme zamanı gelmedi mi sizce? Benim gördüğüm en ufak bir hareket yok. Ana muhalefet partisi adına Faik Öztrak haftada bir basın toplantısı düzenliyor. Bir ekonomist olarak, eski hazine müsteşarı olarak takır takır anlatıyor. Tamam. Sonra buna ilişkin bir eylem programınız olmalı artık. Söylem değil, eylem programına ihtiyacınız var. İnsanlara bunu anlatmak zorundasınız. Çünkü söylenen yalanlar artık gerçeklerin yerini aldı. Yalanın yeniden inşasına bütün Türkiye katılmaya başladı. Ortada çok ciddi bir sıkıntı var. Artık söylenenlerin etkisi kalmadı. Bilim kurulu üyesi, daha ötesi yok. Bilim kurulu üyesi diyor ki bu yapılanlar bizim söylediklerimiz değil. Hiç kimse demiyor ki kardeşim niye duruyorsun orada ya? Niye duruyorsun o zaman? Sen nasıl hekimsin? Sen nasıl bir hekimsin? Nasıl içine sindiriyorsun bunu? Türkiye'de baroların 80 temsilcisi Ankara'ya gelip Ankara Barosu Başkanı önderliğinde yürüyüş yapmaya çalışıyor. Ayrılmak, yani burada bir ayrışma yaratılacağı gerekçesiyle insanlar tekme tokat dövülüyor. Gece konaklayacağı yerlerde altlarına bir bank bile verilmiyor. Türkiye'de avukatların yarıdan çoğu sessiz. Sessiz. Ekonomistler, Türkiye'de ekonomi üzerinden milyarlarca yalan söyleniyor. Türkiye'de ekonomistler sessiz. İş dünyası dalgasına bakıyor. Ama bu gelen dalga, bu tsunami herkesi vuracak. Hepimiz yaşayacağız bunu. Şu anda Türkiye sadece bir döviz krizi falan yaşamıyor. Bakın biz artık küçülmenin eşliğinde çok daha ciddi bir işsizliği tanımlamak zorunda kalacağız. Kötü haber şu, bizim bundan önceki var olan işsizlik rakamımız da korkunçtu zaten. Korkunçtu. Şimdi çok daha acayip bir yere geleceğiz. Ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Hiç kimse. Muhalefet, sosyal medya muhalefetinin ötesine geçemiyor artık Türkiye'de. Ve bu eğer yerleşecek olursa iktidara at oynatma imkanı tanıyacaksınız daha fazla. Ya gözümüzün önünde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bilimi reddederek, koronavirüsü reddederek insanların kafasına keyif çayı attı dün. Binlerce kişilik kalabalığa, binlerce kişilik kalabalığa. Virüs orada bulaşmadı. Ve benim söylediğimi muhalefet partisinin sözcüsü de söyledi. Ne yaptı? Ben çıkıp burada kendi yayınımda bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama sen siyasetçisin. Senin buna ilişkin bir şey yapman gerekiyor artık. Sadece onun değil, diğer muhalefet partilerinin de. Artık yalanın yeniden inşası konusunda destek vermekten vazgeçmek zorundalar. Çünkü bu çok tehlikeli bir noktaya geldi. İnsanlar artık kanıksadı. Yani yalan ya bu virüs rakamları söyleniyor. Sonra o kadar. Yani açıklanan büyüme rakamları kesin yalan. O kadar. Benzine 23 kuruş zam gelmiş. Çok pahalı ya. O kadar. Bununla ilgili olarak yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? Bir eylem programınız falan. Yoksa şunu mu düşünüyorsunuz? Ya bu öyle bir strateji ki. Şimdi eğer biz bir şey yapmak yoluna gidecek olursak tam da iktidarın ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Onlar zaten bir gerginlik yaratmaya çalışıyor. Ya kardeşim bu gerginlik zaten başlı başına bir gerginlik. Artık bunu anlamanız gerekiyor. Bunun ötesi yok. İnsanlar bir yere çıkmak zorunda. Bir umut görmek zorunda. Ve bir umut yok. Karamsarlık Türkiye'de her geçen gün daha da koyulaşıyor. Burada bize aydınlığı gösterecek olan şey bir eylem planı olabilir ancak. Nedir bu eylem planı? Siyaset stratejisi bu işte. Ama bunu toplumla paylaşmak aynı zamanda. Şu dakika itibariyle bu yapılmıyor. Ve bugün bizim gördüğümüz şey muhalefetin önce gerçeği inşa etme zorunluluğu. Gerçek budur deyip onun etrafında bir eylem organize etmesi. Ve hala yok. Hala yok. Herkes artık çok iyi biliyor. Türkiye 2023 yılına kadar seçimsiz bir dönem geçiremeyecek. Bu çok net. Çok net. Çünkü ne bu ekonominin ne bu siyasetin taşınabilir hali var. Bitmiş durumda her şey. Ama siz şunu biliyor musunuz mesela? Yani yarın bir seçim olsa, anketlerde öyle soruluyor da, bu pazar bir seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusunun muhataplarından bir tanesi olan ana muhalefet partisi mesela, o oyu alabilmek için ne yapacağını biliyor musunuz? Bakın bu soruyu sorduğunuz zaman alacağınız cevap şu, her şeyimizle hazırız. Nedir o? Her şeyimizle hazırız. Ya nedir o? Biz de bilelim. Çünkü umuttan söz etmek zorundayız artık. Giderek daha koyu bir karanlığa doğru sürükleniyoruz. Ve bu sürüklenmenin içinde umudu gösterecek gerçek bir siyasi anlayışa ihtiyaç var. O anlayışı göremeyen halk her geçen gün karanlığa daha çok gark oluyor. Ve o karanlıktan çıkış gün geçtikçe daha da güçleşecek. Artık zamanıdır. Çok geç kalındı ama bir yerinden dönülmek zorunda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip en azından biz derdimizi anlatacağız. Üstelik bunu farklı görüşlere sahip olduğumuzu bilmemize rağmen burada yapacağız deyip buraya geliyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Hiç bakmadık zaten. Çünkü farklıyız biz. Bizim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim yetiştirilme tarzlarımız, engelliliğimiz, engelsizliğimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Hepsi ama hepsi farklı. Hiçbirinin bir önemi yok. Hiçbirinin. Demin dedik ya, isimden bağımsız olarak aynı ülkeyi seviyoruz biz. İdeolojiden bağımsız olarak aynı memleketi, aynı vatana bağlıyız. Hepimiz bura için bir düş kuruyoruz. Ama bu düşte birbirimizden vazgeçmek yok. Farklıyız, birlikte yaşayacağız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. O zaman bu yayın sürsün. Madem konuşma fırsatı sunuyor bize, ben ne yapabilirim sorusunun cevabı. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Önce bir beğeni tuşunu. Eğer beğendiyseniz tıklayın yukarı doğru parmak işaretini. Sonra abone olun 5 kuruş harcamadan. Bir de yanında zil işareti var. Onu da tıklarsanız yayın başlamadan size haber gelecek demek o. Onun dışında bir de yeni düğme var, katıl yazıyor üzerinde. Bu tamamen isteğe bağlı bir düğme. Eğer bunu tıklayacak olursanız katıl düğmesini, o bu yayını aylık küçük miktarlarla desteklemek istiyorum demektir. Tıklamazsanız canınız sağ olsun, zaten öyle bir zorunluluk yok ki. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.